Ayrım 5.
Sayfa 56. Yukarıda görüşlerini verdiğimiz John Money, ana dilinin öğrenilmesini yazı yazmanın insancıl karşıtı olarak almakta ve ana dilinin öğrenilmesiyle birlikte ilk öğrenilen şeyin cinsiyet olduğunu ileri sürmektedir. Dipnot, adı geçen eser sayfa 13. Bu da bu algının 18 aylıkken gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Jerome Kagan'ın, dipnot, Jerome Kagan, Review of Child Development Research, Editor M. Hoffman, New York, Russell Sage Foundation 1964 adlı yapıtta cinsel tiplerin kazanılması ve önemi başlıklı yazı. Jerome Kagan'ın konuşmasını bilmeyen çocuklara nasıl davranılacağı ve bunların nasıl yönetileceği konusundaki araştırmaları, bu çocuklarla cinsel kimliklerine dayanılarak yapılan kız mı oğlan mı, merhaba koca adam, nasılsın cici kız gibi konuşmalar üzerindeki incelemesi, cinsiyetin konuşmadan da önce öğrenildiğini vurgulamaktadır. Toplumsal koşullarımız yüzünden kadın ve erkek birbirlerinden tamamen ayrı iki kültür niteliği taşırlar ve bunların yaşam deneyleri de çok büyük ayrımlar gösterir. Çocukluk boyunca cinsel kimliğin gelişmesini, ailenin, eğiticilerin ve kültürün her cins için uygun gördüğü davranış, kişilik, ilgi, değer ve anlatım kavramları da belirler. Çocuğun yaşamının her anı oğlan ya da kız oluşuna göre cinsiyetinin kendine yüklediği zorunlulukları yerine getirmek için nasıl davranmak ve düşünmek gerektiğini öğrenmekle geçer. Gençlik yıllarında çevreye ayak uydurma zorunluluğu çeşitli buhranlara yol açar ve bu bunalımlar olgunluk dönemine girdikten sonra yatışır. Ataerkilliğin biyolojik temele dayandığı kesinlikle kanıtlanamadığına göre evrensel bir durumu salt inanca yaslayarak ya da sonradan edinilmiş bir değerler sistemine bağlayarak sürdüren bir toplumsallaştırmanın gücüne hayran kalmamak elde değil. Cinsler arasındaki ruhsal ayrımın sürekliliğini belirleyen çocukluğun ilk yıllarındaki koşullanmadır. Koşullanma kendi kendini sürdürme ve kendi kendini doğrulama temelinde gelişir. Buna bir yalın örnek verelim. Cinsel kimliğini sağlayacağı olanaklar konusunda kültürün getirdiği destek, oğlan çocuklarda saldırgan bir davranışın, kızlarda ise bu saldırgan itilerin içe döndürülmesinin gelişimine yol açar. Bunun sonucu olarak erkek çocuk kişiliğindeki saldırgan nitelikleri çoğunlukla toplum dışı olurluluklarla pekiştirir. Buna karşın kültür, cinsi belirleyen penis, testis ve skrotum gibi organlara sahip olmanın, saldırganlık itisini başlı başına uyandıran öge olduğuna inanmak eğilimini gösterir. Ve hatta bunu taşaklı çocuk gibi kaba övgü deyimleriyle destekler. Aynı pekiştirme süreci temel kadıncıl erdem sayılan edilginliğin gelişiminde de rol oynar. Çağdaş terminolojide ruhsal yapılar arasındaki temel ayrım erkekte saldırganlık ve kadında edilginlik çizgisi üzerinde yürütülmektedir. Bütün diğer ruhsal oluşumlar bunlara koşut olarak yorumlanmaktadır. Eğer saldırganlık yönetici sınıfın bir özelliği ise, buna koşut olarak yönetilen sınıfın özelliği de boyun eğme biçiminde belirlenmektedir. Bu mantık yapısının dayandığı tek umut ise doğanın beklenmedik bir biçimde tüm olursuzlukları yıkıp, ataerkil sistemi ussallaştıracağına bel bağlamaktır. Burada göz önünde tutulması gereken önemli bir nokta, ataerkil düzende norm işlevinin düşüncesizce erkeğe bağlanmış olmasıdır. Böyle olmasaydı dişi davranışının etken, erkek davranışının aşırı etken ya da aşırı saldırgan olduğundan söz edilebilirdi. Bu noktada fiziksel bilimlerden elde edilen bulguların toplum bilimsel tartışmaları desteklemek için kullanıldığını belirtelim. Örneğin Lionel Tiger, dipnot, Lionel Tiger, Men in Groups, New York, Random House 1968. Erkeklerin politik ve toplumsal yönetimi elde etmelerini garantileyen bir bağlayıcı içgüdüye sahip olduklarını önererek ataerkilliği cinsel yönden kanıtlamaya çalışmaktadır. Böylesi bir kuramın neleri kapsayacağını anlamak için bu görüşü herhangi bir yönetici sınıfa uygulamak yeterlidir. Tiger'ın savı, Lorenz'in ve hayvan davranışlarını inceleyen diğer öğrencilerin ortaya koydukları görüşün yanlış bir yansımasından başka bir şey sayılamaz. Tiger'ın bu konuda doğal nitelik olarak ileri sürdüğü kanıtlar, ataerkilliğin tarihi ve örgütlenmesi olduğuna göre, fiziksel kanıt olarak ileri sürdükleri de gerçek dışı kısır döngülerdir. İnsan ancak elinde tarihsel değil de genetik kanıt olduğu zaman genetik kanıtlama yoluna gidebilir. Bu konuda yetkili uzmanların çoğu insanlarda içgüdülerin olurluluğunu, doğuştan var olan karmaşık davranış biçimlerini tamamen reddettikleri, ve sadece tepkilerle dürtüleri yani çok daha basit sinirsel tepkileri kabul ettiklerine göre bağlayıcı içgüdü temeline dayanan varsayımların geçersiz olduğu ortadadır. Dipnot. İnsanaltı canlılar içgüdü yoluyla yuva yapma işini yüklenebilirler. İnsanlar ise tepki ve dürtüler yoluyla ancak göz kırparlar, acıkırlar ve benzerleri. Cinselliğin insanlarda sadece bir dürtü olduğu kabul edilse bile, gerek ilk yıllardaki toplumsallaştırma ve gerekse yetişkinlik dönemindeki deneyler sırasında, yaşamımızın cinsel davranış diye adlandırılan büyük bölümü, hemen hemen tamamen öğrenilen ve sonradan edinilen şeylerin bir ürünüdür. Cinsel ilişki dahi öğrenilmiş tepkiler dizisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu tepkiler ise cinsel seçimimizin yönünü belirleme noktasına varıncaya değin, toplumsal çevremizin belirlediği biçimlere gösterilen tepkilerdir. Ruhsal yapı ve cinsel rol konularındaki ataerkil yorumların keyfiliği, bunların üzerimizdeki gücünü büyük ölçüde etkilemez. İnsan kişiliğine vurulan erkeklik ve dişilik gibi damgalamaların aşırı, çelişkili ve birbirine karşıt nitelikleri de aramızda ciddi sorunlar yaratacak güçte değildir. Bu tanımlamaların zorlamasıyla her kişilik kendi insancıl potansiyelinin yarısından biraz daha fazla ya da biraz daha az bir yoğunluğa gelir. Politik açıdan her grubun sınırları kesin çizgilerle ayrılmıştır ama bunun birbirini tamamlayan bir kişilik ve eylem alanına sahip olması, her grubun belirli bir düzen ya da güç ayrımını ortaya koyması yanında ikinci derecede önem taşır. Ataerkillik benzeri olmayan bir egemen ideolojidir. Sanırız ki başka hiçbir sistemde yönetilenler üzerinde böylesine mutlak bir baskı ve denetim uygulanmamıştır. 3. Toplum bilimsel. Ataerkil düzenin temel kurumu ailedir. Aile toplumun hem aynası hem de bağlantı noktasıdır. Bir başka deyişle aile ataerkil her birim içindeki ikinci bir ataerkil birimdir. Aile birey ile toplumsal çatı arasında bir aracı olarak politik ve diğer faktörlerin yetersiz kaldığı yerde denetim görevini yüklenip düzenin devamını sağlar. Dipnot: aile konusundaki bazı tanımlarımı Good'un kısa fakat özlü çözümünden aldım. Bakınız William J. Good, Aile. Aile ve ailenin yüklendiği roller ataerkil toplumun temel aracı ve temel birimi olmaları yönünden bir prototip niteliğindedirler. Aile büyük toplumun bir aracı olmak görevini yaparken sadece kendi içindeki bireyleri düzene uymaya yöneltmekle kalmaz, aynı zamanda vatandaşları aile reisleri kanalıyla yöneten ataerkil devletin hükümetinde de bir birim olarak yer alır. Vatandaşlık haklarının yasalarla korunduğu ataerkil toplumlarda dahi kadınlar aile içindeki baskı kanalıyla yönetilirler ve devletle herhangi bir resmi ilişkileri olmaz ya da yok denecek kadar ufak oranda olur. Dipnot: aile, toplum ve devlet birbirlerinden ayrı ama birbirlerine bağlı varlıklardır. Kadınların önemi birinci kategoriden üçüncüye doğru giderek azalır. Ancak bu kategorilerin her biri ataerkillik kurumu içinde var oldukları ya da tümüyle ondan etkilendikleri için ben burada ayrımlardan çok genel benzerlikler üzerinde duruyorum. Aile ile toplum arasında işbirliği kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna ve aksi halde her ikisi de çökeceğine göre ataerkil kurumların üçü yani aile, toplum ve devlet birbirleriyle bağlantılı ve ilintilidirler. Ataerkil düzenlerin büyük çoğunluğunda bu ilişki genellikle dinsel destekle beslenmektedir. Örneğin Katoliklerin baba ailenin reisidir görüşü ya da Judaizmin babaya hemen hemen dinsel bir otorite tanıması bu kökenden gelir. Günümüzde laik hükümetler de bu görüşü sürdürmekte, sayımlarda erkeği aile reisi olarak kaydetmekte, vergilendirme ve pasaport gibi işlemlerde de aynı biçimde davranmaktadırlar. Kadınların aile reisi olmaları istenmeyen bir şey olarak nitelenmekte, yoksulluğun ya da bahtsızlığın yol açtığı bir sonuç olarak görülmektedir. Konfüçyüs'ü yönetenle yönetilen arasındaki ilişkiyi baba ile çocuk arasındaki ilişkiye koşut kılan görüşü, modern demokrasilerde dahi ataerkil ailenin temelde feodal bir yapısı olduğunu ve karşılığında da feodalizmin aile temeline dayandığını gösterir. Dipnot: J.K. Folsom, demokratik toplumdaki ataerkil aile sistemlerinin iki yönlü karakterini inandırıcı bir biçimde açıklamaktadır. Bakınız Joseph K. Folsom, Aile ve Demokratik Toplum. Geleneksel ataerkil düzenlerde babaya, karısı veya karıları ve çocukları üzerinde kaba kuvvet, hatta öldürmek ve bir başkasına satmak dahil her türlü davranışa yer veren bir mülkiyet hakkı tanımıştır. Klasik yorum çerçevesinde akrabalığın mülkiyet biçiminde geliştiği sistemlerde baba ailenin reisi olarak hem baba hem sahip durumundadır. Dipnot: aile reisiyle ister kan ister hukuk yönüyle akrabalığı olsun, bütün akrabaları aile reisinin malı sayılır. Ataerkil düzenin çok kesin çizgilerle uygulandığı toplumlarda akrabalık sadece baba soyundan gelenler için kabul edilir. Kadın soyundan gelen akrabalara mülkiyet hakkı tanınmadığı gibi çoğunlukla bunlar akrabadan da sayılmazlar. Dipnot: kesin ataerkil miras kız kardeşin oğlu ve benzerlerinden çok sadece erkek mirasçılar kanalıyla tanınır. Birkaç kuşak süresinde ailenin kadın kolundan gelenler aileyle ilişkilerini yitirirler. Sadece erkeğin soyundan gelenler aile adını taşıyanlar akraba sayılırlar ve miras hakkına sahip olurlar. Ataerkil ailenin ilk tanımı 19. yüzyıl tarihçilerinden Sir Henry Maine tarafından yapılmıştır. Maine ataerkil akrabalığın kan bağından çok kişilerin egemenliğine temeline oturduğunu ileri sürer ve bu savına örnek olarak da kan bağı olmadığı halde karıların akraba sayıldığını, oysa kız kardeşin oğlunun akrabalık haklarına sahip olmadığını gösterir. Maine ailenin tanımını Roma'daki Patria Prostes'e bağlayarak şöyle biçimlemiştir. En yaşlı erkek evin reisidir. Onun köleleri üzerinde olduğu kadar çocukları ve çocuklarının evleri üzerindeki egemenliği de sınırsızdır. Aile reisi kölelerini ve çocuklarını dilerse öldürebilir. Dipnot: Sir Henry Maine, Ancient Law, Eski Yasa, Londra Murray, 1861 sayfa 122. Eski ataerkil ailede aile grubu canlı ve cansız mallardan, karı, çocuklar, köleler, toprak ve mülkten meydana gelir ve bunların tümü ailenin en yaşlı erkeğinin despotik egemenliği altındadır. Dipnot: Sir Henry Maine, The Early History of Institutions, Kurumların Başlangıç Tarihi, Londra, sayfa 310-11. John McLennan ise Roma'daki Patria Prostes'in aşırı bir ataerkil uygulama olduğunu ileri sürerek, Maine'in savının sadece yerel geçerliliği olduğunu ve evrensel olmadığını belirtmiştir. Dipnot: John McLennan, The Patriarchal Theory, Ataerkillik Kuramı, Londra, 1885. Ananın aile reisi durumunda bulunduğu toplumların varlığı, Afrika ve daha başka yerlerdeki yazı öncesi devirlerde yaşamış topluluklar, Maine'in bu varsayımının evrensel olmadığını kanıtlamaktadır. Maine'in savına esas olarak aldığı, ataerkilliğin ilk aile biçimlerinden biri olması ya da doğal bir biçim olması görüşü, Maine'in genelleştirmeye çalıştığı bir kurumun naif olarak ussallaştırılmasından başka bir şey değildir. Dipnot: İsrail'in 12 aşiretinin Yakub'un soyundan geldiği inancı gibi basit bir formülle Maine ataerkil aileyi klan, aşiret ve ulusun türediği temel olarak almak istemektedir. Ancak Maine ataerkilliğin başlangıcını ilk insanlar için geçerli olmadığı bilinen babalık ilkesine bağladığı için bu görüşünün de ataerkil ailenin ilk toplum biçimi olduğu savına karşı olduğu ortadadır. Ataerkilliğin ilk aile biçimi olması varsayımı özellikle Patria Prostes'in sonradan meydana çıktığını ve anaerkil düzenin yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu belirleyen kanıtlar karşısında çürümektedir. Çağdaş ataerkil düzenlerde erkeğin kayıtsız şartsız egemenliği, boşanmanın getirdiği koruyucu haklarla vatandaşlık hakkının tanınmasıyla kadınların mülkiyet hakkının kabul edilmesiyle bir değişim geçirmiştir. Dipnot: Ataerkil düzenlerin çoğunda boşanma hakkı sadece erkeğe verilir. Kadınlara bu hakkın verilmesi ancak yüzyılımızda gerçekleşmiştir. Gould'a göre 1880'lerde Japonya'daki boşanma oranı hemen hemen bugün ABD'deki kadardır. Kadınlar boşandıktan sonra da taşınabilir mallar üzerindeki mülkiyet haklarını sürdürürler. Yerine getirmekle yükümlü oldukları ev ve karılık ödevlerini ve evliliğin zorunlu kıldığı diğer hukuki ödevleri ekonomik garantileri karşılığında devam ettirirler. Dipnot: Erkeğe boşanma hakkı ancak karısının ev işlerini ve karılık ödevlerini yerine getirememesi halinde verilir. Kadının ekonomik destek sağlamaması kocaya boşanma hakkı veren bir neden sayılmaz. Kadına ise ancak kocası karısını geçindirme yükümlülüğünü yerine getiremezse boşanma hakkı verilir. Ev ve kocalık ödevlerini yapmadığı için kadın boşanma talep edemez. Ataerkil düzende ailenin topluma en büyük katkısı, çoğunlukla büyükleri örnek alarak, çocukların cinsel rol, ruhsal yapı ve toplum içindeki yer konusundaki tutumlarda ataerkil ideolojiyi benimsemeleridir. Ana babanın kültürel değerleri kavrayışlarına bağlı olarak tanımlamada ufak ayrılıklar olmakla beraber, istenilen düzene uygunluk genel olarak sağlanır ve bu uyum giderek eğitmenler, öğretmenler, okul çevresi ve diğer resmi ve resmi olmayan eğitim kurumları kanalıyla pekiştirilir. Çeşitli ailelerde otoritenin kişiler arasındaki derecelendirilmesi üzerinde farklı görüşler ileri sürülse de, mutlak olan tek şey kültürün, yaşamın bütün alanlarında erkeklerin otoritesini desteklediği ve kadına hiçbir hak tanımadığıdır. Ataerkil aile, çocukların üreme ve toplumsallaşma işlevlerinin aile çerçevesi içinde kalmasını güven altına almak için ailenin yasallaşması konusunda direnir. Bronislav Malinowski bunu yasallık ilkesi olarak adlandırır ve bir erkek toplum bilimsel olarak baba rolünü yükümlenen, bir tek erkek olmadan çocuk dünyaya getirilmemesi gerektiği biçiminde tanımlar. Dipnot: Bronislav Malinowski, Sex, Culture and Myth, Cinsellik, Kültür ve Mit, sayfa 63. Malinowski'nin daha önceki bir kitabı olan İlkel Toplumda Cinsellik ve Baskı adlı yapıtının 213. sayfasındaki önermesi daha da kapsamlıdır. Bütün insan toplumlarında ahlak geleneği ve yasalar, bir kadın ve onun çocuklarından meydana gelen grubun toplum bilimsel bir birim sayılamayacağını öngörürler. Ataerkil düzen, yaptırımları sınıflara göre değişen ve karşılıklı standartlardan beklenilen işlevlere göre gelişen, bu sürekli ve evrensel yasaklamalar yoluyla hem çocuğun ve hem de ananın durumlarının öncelikle ya da uç noktada erkeğe bağımlı olduğunu belirler. Ve ana ile çocukların erkeğin sadece toplumsal durumuna değil, ekonomik durumuna da bağımlı olmaları yüzünden, erkeğin aile dışında olduğu gibi aile içindeki durumu da manen olduğu kadar maddeten de güçlüdür. Ailenin iki temel işlevi olan üreme ve toplumsallaştırmanın aileden ayrılamaması, hatta aile içinde oluşması için hiçbir biyolojik neden olmadığı halde, bu işlevleri aile çerçevesi dışına çıkarma yolundaki devrimci ya da ütopist çabalar, öylesine zorluklarla karşılaşmışlar, öylesine engellenmişlerdir ki, bugüne kadar girişilen deneylerin çoğu çaresizlik içinde giderek geleneklere yeniden dönüş yapmışlardır. Bu durum, ataerkilliğin bütün toplumlarda nasıl temel ve sarsılmaz bir biçim olduğunu ve aile bireyleri üzerindeki yoğun etkisini kanıtlar. Ayrıca değiştirilecek toplumsal politik kurumu iyice anlayıp kavramadan girişilecek değiştirme çabalarının verimli olmayacağı da ortadadır. Bununla beraber ataerkillik üzerinde hiçbir etki yapmadan da herhangi bir köktenci toplumsal değişim gerçekleştirilemez. Bunun nedeni ise ataerkilliğin nüfusun büyük yüzdesini, kadınlar ve çocukları bağımlı kılan bir siyasal biçim olmaktan öte, mülkiyet ve geleneksel çıkarları belirleyen bir niteliği olmasıdır. Evlilikler ekonomik birleşmelerdir ve her ev bir şirket gibi ekonomik varlık gösterir. Aile konusunda araştırma yapan öğrencilerden birinin dediği gibi, aile tabakalaşma sisteminin yani kendi varlığını sürdüren toplumsal mekanizmanın temel taşıdır. Dipnot: Good, Anıtılan Yapıtta, sayfa 30. 4. Sınıfsal. Ataerkil düzende kadının kast sistemindeki benzer durumu sınıfsal açıdan ele alındığında karışık, belirsiz bir nitelik gösterir. Çünkü sınıf değişkeni içinde cinsel durum zorlama bir biçimde genel kurallardan ayrılmış gibi görünür. Toplum içindeki yer sınıfının ekonomik, toplumsal ve kültürel koşullarına bağlı olduğu toplumlarda bazı kadınların bazı erkeklerden daha yüksek bir yere gelmiş gibi görünmeleri olanağı vardır. Oysa kapsamlı bir araştırma gerçekliğin böyle olmadığını ortaya koyar. Bunu bir benzetmeyle daha kolay açıklayabiliriz. Örneğin bir zenci doktor ya da avukatın toplumsal yeri bir beyaz ortakçınınkinden daha yüksektir. Oysa ırk sınırını sınıfı olduğu gibi ezen ve ortakçı vatandaşa daha yüce bir yeri olduğu kanısını veren, maddi başarısı ne olursa olsun zenci vatandaşı manen ezen başlı başına bir kast sistemidir. Aynı şekilde bir kamyon şoförü ya da bir kasap her zaman erkekliğine dayanır. Erkekliğine dokunan bir durum oldu mu göze almayacağı şiddet yolu yoktur. Son 30 yılı kapsayan edebiyat örneklerinde erkeklerin toplumsal durumları ne olursa olsun, zengin hatta okumuş kadınlar üzerinde üstünlük ve egemenlik kurdukları yazıla gelmiştir. Edebiyat yapıtlarındaki örnekleri bir özlemin belirtisi olarak alsak bile, günlük yaşamda gördüğümüz böbürlenme, çalım satma, hakaret etme gibi örnekler, üstünlük sağlamaya çalışan ruh bilimsel davranışlardır. Her iki biçimde gerçeklikten çok özlemleri yansıtır. Çünkü sınıfsal bölünmeler bireylerin karşıtlıklarından büyük ölçüde etkilenmeyecek yapılardır. Sınıfsal ayrım bu tür karşıt tutumlarla yıpranmamakla beraber cinsel hiyerarşinin varlığı kadını etken biçimde cezalandırmak üzere pekiştirilmiş ve seferber edilmiştir. Ataerkil düzende sınıfın ya da etkin yapının işlevi erkeklerin üstünlüğünün nedenli belirgin olduğuna bağlıdır. Burada karşımıza bir çelişme çıkar. Toplumun alt tabakalarındaki erkek genellikle erkeklik gücüne dayanarak otorite kurmayı denerse de çoğunlukla ekonomik yönden üretici olan sınıfının kadınlarıyla gücü paylaşmak zorundadır. Oysa orta ve daha yüksek tabakalarda ataerkil üstünlük kurma eğilimi daha azdır. Çünkü bu durumda olan erkekler esasen egemenliğe sahiptirler. Dipnot, Good, Anılan Yapıt, sayfa 74. Batıdaki ataerkil düzenin platonik ve romantik aşk kavramlarıyla büyük ölçüde yumuşadığına inanılmaktadır. Bu gerçek olmakla beraber etkisi aşırı abartılmıştır. Doğulu davranışla karşılaştırılınca geleneksel şövalye tavrının nasıl bir lütuf olduğu, bağımlı durumdaki kadının onurunu biraz kurtarmasına izin veren bir sportmence davranış olduğu görülür. Şövalyelik kadınların uğradığı haksızlığı hafifleten bir faktör olduğu kadar bu durumu gizlemeye de yarar. Şövalye tavrının egemen grubun oyunu olduğunu kabul etmek gerekir. Şövalye bu davranışlarıyla kendisine köle gibi bağımlı kadını bir derece yükseltme oyunu oynamaktadır. Platonik aşkları anlatan tarihçiler, aşk öykülerini ağızdan ağza dolaştıran ozanların, kadınların hukuki ve ekonomik durumlarını etkilemediklerini, toplum içindeki durumlarını ise pek ufak bir oranda etkilediklerini belirtmektedirler. Dipnot, Valency, Trabadurlardan önceki durumu özetlerken platonik aşkların tam bir anormallik olduğuna işaret etmekte ve şöyle demektedir. Toplumsal ortam konusunda kesinlikle söyleyebileceğimiz tek şey, trubadurların geliştirdiği aşk şiirlerine yol açan nesnel kadın erkek ilişkilerinin orta çağdaki durumu hakkında hiçbir şey bilmediğimizdir. Maurice Valency, Aşka Övgü. Toplum bilimci Hugo Bayge'nin Romantik Aşk adlı yazısında ortaya konduğu gibi, platonik ve romantik aşklar erkeklerin mutlak iktidarları içinden seçip kadına yönelttikleri birer lütuftur. Dipnot, Hugo Bayge, Romantic Love, The American Sociological Review, sayfa 16, 1951, sayfa 331. Her iki tür aşk da Batı kültürünün ataerkil kişiliğini biçimlemiş ve kadına olağanüstü erdemler yüklememe yoluyla da kadınları son derece kısıtlı bir davranış alanı içinde sınırlamıştır. Örneğin, Victorian geleneğinde erkeğin kendi yaşantısı için gereksiz gördüğü ama birisinin yapması zorunluluğuna da inandığı erdemli bir yaşam sürme işini ve erkeğin vicdanını huzura kavuşturma işlevini kadın yüklenirdi. Romantik aşk kavramı erkeğin istismar etme özgürlüğüne sahip olduğu bir duygusal yönetim aracı durumundadır. Çünkü kadının ideolojik olarak cinsel eyleme girmesinin hoş görüldüğü tek durum aşktır. Kadının cinsel itileri konusundaki baskıcı koşullanmasını yenebildiği tek durum bu olduğu için romantik aşk hem kadınlar için hem erkekler için özlenen bir nitelik taşır. Romantik aşk aynı zamanda kadının toplumsal durumunun gerçeklerini ve ekonomik bağımlılık baskısını da gizler. Şövalye tavrına gelince bugün orta sınıflarda sürdürülmekte olan bu tavır günümüzde kadının durumunu maskelemeyi pek başaramayan bir tören niteliğine indirgenmiştir. Ataerkil düzende aslında sadece sınıfsal bir sorun olan çelişkilerle karşılaşılır. David Riesman, işçi sınıfının orta sınıf niteliğini almasıyla bu sınıfın cinsel görüş ve davranışlarının da orta sınıfa özgü bir görünüşe büründüğünü belirtir. Bir zamanlar alt tabaka ya da göçmen erkeklerinin belirgin tavrı olan erkekliğe aşırı övgü, çağdaş bazı kişilerin başarılarıyla genel bir tavır niteliğinde topluma sindirilmiş, belirli bir çekicilik kazanmış ve işçi sınıf erkeklerinin davranışı yeni ve günümüzde geçerli bir niteliğe dönüşmüştür.